Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'deyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2022 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz, derginin Habibullah'ın izinde bölümünde yer alan muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Emredilen Zamanda ve Emredilen Şekilde başlıklı yazısını paylaşacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mutat günlük yaşayışının, risalet vazifelerini ifadaki tebliğ, irşat, üslup ve usulünün, bizzat idare ettiği gazveleri ve seferlerindeki hikmetlerin müminler tarafından büyük bir dikkatle tetkiki gerekir. Zira o, üsve-i hasene, en güzel örnek olarak mümin hayatının bütün alanlarına numune olmak üzere gönderilmiştir. Varlık nuru Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gaza ve seferleri içinde birçok hikmet ve dersler ihtiva eden seferlerinden birisi de Tebük seferidir. Hicretin 7. senesinde Rumların 40 bin kişilik bir orduyla bazı Hristiyan Arap kabilelerini de yanlarına alarak Müslümanlara karşı bir sefere çıktıkları haberi Resulullah Efendimiz'e ulaştığında mevsim yazdı. Sıcaklık en yüksek derecedeydi. İnsanların geçim sıkıntısı çektiği bu zaman meyvelerin olgunlaştığı, hurmaların toplanacağı bir mevsimdi. Zahiri şartlara göre bir sefere çıkmak gerçekten zordu. O güne kadar bütün savaş planları ve hazırlıklarını gizli tutan sevgili Efendimiz, bu defa kime karşı sefere çıkıldığını, hangi yoldan gidileceğini, ne gibi hazırlıklar yapmak gerektiğini çok açık bir şekilde ashabına bildirip sefer hazırlıklarına başladı. Bunun üzerine müminler ve münafıklar farklı tavırlar ortaya koydular. Birinci grup, Bedir'den itibaren ''Ya Resulallah, biz seninle beraberiz, denize yürürsen biz seninle yürürüz'' teslimiyetini ishar eden müminlerdi. Bu güzide sahabiler, sefer için ne gerekiyorsa onu hazırlamanın derdine düştüler. Zira Cenab-ı Hak müminlere açık bir şekilde sefere katılmalarını emrediyor, katılmadıkları takdirde nasıl bir ilahi ikaza maruz kalacaklarını beyan ediyordu. Ey iman edenler! Ne oldunuz ki size? Allah yolunda sefere çıkın denilince yere çakılıp kaldınız. Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı pek az bir şeydir. Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız sizi elem dolu bir azapla cezalandırır ve yerinize başka toplum getirir. Sizse ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Gerek yaya olarak gerek binek üzerinde Allah yolunda sefere çıkın. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İlk yardımı getiren her zaman olduğu gibi yine Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'di. Ehl-ü iyalime Allah ve Resulünü bıraktım diyerek malının tamamını Resulullah Efendimiz'e teslim etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh malının yarısını getirirken Hazreti Osman radıyallahu anh 10 bin askeri teçhiz etti ve diğer sahabiler de her zamankinden çok daha fazla infakta bulundular. Hatta genç kızlar kulaklarından küpelerini koparırcasına çıkartıp ziynetlerini kan izleriyle getirerek Allah Resulü'nün açtığı sergiye bıraktılar. İkinci grup bu uzun sefere katılacak imkanı olmayan fakat bu imkansızlıktan dolayı gönülleri mahzun olan, gözyaşı döken samimi müminlerdi. Bunlar mazeretleri meşru olan gruptu. Kendilerini bindirip cepheye sevk edesin diye sana geldikleri zaman senin sizi bindirebileceğim bir şey bulamıyorum dediğin, bu uğurda harcayacakları bir şey de bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözyaşı döke döke geri dönen kimselere sefere katılmadıkları için bir sorumluluk yoktur. Mealindeki ayet-i kerime ile bu grup teselli ediliyordu. Üçüncü grup, asılsız mazeretler uyduranlardır ki bunların ruh halleri mazeretlerinin asla geçerli olmadığı, sonraki pişmanlıklarının da asla kabul edilmeyeceği ayeti kerimelerde tafsilatlı bir şekilde beyan edilmiştir. Günümüzde gerek hizmetlerde gerekse manevi yolculuğumuzun gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmekte ortaya konabilecek mazeretleri bu ayeti kerimeler ışığında değerlendirmek ve bir vicdan muhasebesi yapmak gerekir. Zamanında sunulan fırsatlar değerlendirilemez ve sorumlulukların farkında olunmazsa daha sonra bu fırsatlar tekrar verilmeyebilir. Zira Hakk'ın emirleri, Resulullah Efendimizin beyanları Allah ve Resulünün buyurduğu zamanda buyurdukları şekilde yapılırsa değer kazanır. Tevbe suresinin aşağıdaki ayetleri özellikle bu bakış açısıyla dikkatle tekrar tekrar okunması ve günümüze taşınması gereken ilahi beyanlardır. Bir takım geçersiz mazeretler öne sürüp peygamberden izin alarak seferden geri bırakılanlar, Allah Resulü'nün hilafına, yerlerinde oturup kalmalarına, sefere çıkmadıklarına sevindiler. Malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmekten hoşlanmadılar. Sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı. Artık kazandıkları işlere karşılık az gülsünler, çok ağlasınlar. Eğer Allah seni onlardan bir topluluğun yanına döndürür de, onlar savaşa çıkmak için senden izin isterlerse de ki, asla benimle çıkmayacak, benimle beraber düşmanla savaşmayacaksınız. Zira siz ilk sefere davet edildiğinizde oturmaya, sefere katılmamaya razı oldunuz. Öyleyse artık geri kalanlarla birlikte oturun. Ayet-i kerimeler özellikle Tebük seferine katılmayan münafıklarla ilgili olmakla birlikte müminler tarafından da dikkatlice okunmalıdır. Tebük seferine gösterilen tavır hususunda bir de dördüncü grup var ki onlar daha önceki savaş ve seferlere katıldıkları halde bir mazeretle ileri sürmeden bu sefere katılmayan üç sahabidir. Bu sahabiler münafıklar gibi yalana tevessül etmeden olduğu gibi doğruyu söylediler. Tabii ki bunun da bir bedeli olmalıydı. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabiler ve aileleri bu üç sahabiye tam 50 gün selam dahi vermediler. Diğer alakalarını da kestiler. Bu üç kişi Kur'an ifadesiyle yeryüzünün bütün genişliğiyle birlikte kendilerine adeta dar gelmesine rağmen imanlarında ve tevbelerinde sadakatten ayrılmadılar. Bu sadakatlerinin neticesi olarak da tevbeleri kabul edildi ve bu vahyi ilahi ile beyan edildi. Düşmanla karşılaşılmadan Medine'ye dönülmüş Tebük seferi muhtelif yönleriyle pek çok hükmü ve öğüdü ihtiva eder. Bedeni gayretlerin yanında maddi fedakarlıklar son derece önemlidir. Müminlere gereken Allah ve Resulünün davetine mazeret üretmeden katılmaktır. Sefer dönüşü Allah Resulünün helak edilen kavimlerin yurtlarından hızla geçmesi, eşyadaki ve mekandaki menfi tesirlere karşı daima dikkatli olmak gerektiğini hatırlatır. Günahlar aynı olsa da münafıklıkla samimi Müslümanlık farklı neticeler doğurur. Ve mühim bir husus olarak da bir takım mazeretlerin Cenab-ı Hakk'ın tehdidine sebep olacağı hatırlatılır. Gerek tatiller ve gerek yaz döneminde farklı mekanlara taşınma bahaneleri, evlatlarımızın dini eğitimlerine, bizlerin manevi sohbetlerine ve günlük virtlerimizi ihmale bir mazeret olmamalıdır. Gerek yazlıklarda, gerekse yaylalarda yeni hizmet grupları oluşturarak kulluk ve hizmetlerin devamı sağlanmalıdır. Bekleyen Hak'tan ümidi iltifat, eylesin her daim Resul'e bin salat. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin Emredilen Zamanda ve Emredilen Şekilde başlıklı yazısını paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de. Şimdi de derginin Musahabe bölümünde yer alan Kur'an okuyanla okumayanın farkı başlıklı Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddisesi Ruh imzalı yazıyı paylaşacağız. Osman radıyallahu anh'ten bir rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Sizin en faziletliniz Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir" buyurdu demiştir. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kur'an sahibi yani hafızın benzeri bağlı devenin sahibinin misali gibidir. Deve sahibi devesini gözetlerse tutabilir, mukayyet olmayıp bırakırsa kaçar gider." Keza Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Kur'an sahibinin birisi için yani hafız için şu ayetleri unuttum demek ne fena şeydir. Belki unutuldu demek gerektir. Çünkü unuttum demek Kur'an'ın hıfzına ehemmiyet vermediğine delalet ettiğinden mekruhtur. Unutuldu demeli. Ey Kur'an sahibi hafızlar! Kur'an'ı daima okuyup müzakere ediniz. Çünkü Kur'an'ın hafız kişilerin gönüllerinden ayrılıp kaçması, devenin boşanıp kaçmasından daha seridir." buyurmuştur. Ebu Musa el-Eşari'den diğer bir rivayette ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Kur'an'ı muhafazaya ehemmiyet veriniz. Hayatın yedi kudretinde olan Cenab-ı Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan çıkıp kaçması bağlı devenin ihtimamsızlık eserip boşanıp kaçmasından daha seridir" buyurmuştur. Ebu Musa el-Eşari'ye buyurdular ki, "Ey Eba Musa! Sana Davud peygamberin ahenkli güzel sadasından bir name, güzel sada verilmiştir." Yine Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh, "Şu bir halis mümin ki Kur'an okur, onun muktezasıyla amel eder. O tadı güzel, kokusu güzel, turunç meyvesi gibidir. Şu bir mümin de Kur'an okumaz fakat mucibiyle amel eder. Bu da tadı güzel fakat kokusu olmayan hurma gibidir. Kur'an'ı okuyan fakat mucibiyle amel etmeyen münafık benzeri de kokusu güzel fakat acı reyhan otu gibidir. Kur'an'ı okumayan münafık benzeri tadı da acı, kokusu da kötü Ebu Cehil karpuzu gibidir." buyurmuştur. Buhari'nin Üseyd bin Hudayr'dan rivayetine göre bir kere Üseyd gece vakti Bakara suresini okuyordu. Diğer bir rivayette Sure-i Kehf okuyordu. Atı da yanında bağlanmıştı. Kur'an okurken at deprenmeye başladı. Üseyd sustu, at da sakinleşti. Üseyd tekrar okumaya başladı, at yine şahlandı. Üseyd yine sustu, at da sakinleşti. Bundan sonra Üseyd bir daha okumaya başladığı at yine hırçınlaştı. Üseyd radıyallahu anh da artık Kur'an okumaktan vazgeçti. Üseyd'in oğlu Yahya da ata yakın bir yerde yatmaktaydı. Atın çocuğa zararı dokunmaması için çocuğu geriye çekti. Bu sırada başını kaldırıp göğe baktığında beyaz bulut gölgesine benzer bir sis içinde kandiller gibi bir takım yıldızların parlamakta olduğunu gördü. Sabah olduğunda Üseyd keyfiyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz eyledi. Sallallahu aleyhi ve sellem ona "Oku ey Hudayroğlu, oku ey Hudayroğlu" diyerek okumaya devam edilmesi lazım olduğunu bildirdi. Üseyd de "Ya Resulallah, atın Yahya'yı çiğnemesinden endişe ettim de kestim. O sırada semaya baktım, gökyüzünde bulut gölgesini andırır bir beyazlık içinde kandiller gibi yıldızların parlamakta olduklarını gördüm. Artık bu beyaz tabakası içindeki yıldızlar göğe doğru çıkıp gitti. Nihayet görünmez oldu" dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Bilir misin onlar nedir?" buyurdu. Üseyd "Hayır" deyince "Ey Üseyd! Onlar meleklerdi. Senin sesine yaklaşmışlardı. Eğer sen Kur'an okumaya devam etseydin, sabaha kadar melekler seni dinlerdi. Nas da onlara bakardı, halkın gözünden gizlenmezdi buyurdu. Değerli dinleyenlerimiz, Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirruh imzalı Kur'an okuyanla okumayanın farkı başlıklı yazıyı paylaştık ve bir başka yazıyla devam ediyoruz. Ve şimdi de Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu'nun kaleme aldığı Murakabe'nin Ölümle İrtibatı başlıklı yazıyı paylaşacağız. Salik'in hiçlikle yolculuğu sırasında Murakabe'de yaşadığı vefat, teveffi olayının birinci dereceden etkili olduğunu söylemekte beis görmüyoruz. Ve Murakabe'nin bu teveffi vefat üzerinden dervişi Allah'ın Celle Celaluhu boyasıyla boyamasının, yani fena hallerini elde edişinin önemini ve kulluk serüvenimizin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu da ayrıca vurgulamak gerekir. Murakabe'nin kendinden geçme, uyku, kaybet gibi dış dünyanın farkındalığından sıyrılmayı ifade ettiğini, Cafer-i Sadık'ın yaşadığı bir hal çok güzel anlatır. Cafer-i Sadık, Kuddise Sirruh bir defasında namaz kılarken kendisinden geçer. Kendine gelince, "Niçin böyle kendinden geçtin?" diye sorduklarında şu açıklamayı yapar. Okuduğum ayeti tekrar ede ede Murakabe'yle kalbimde düşünüyordum. Sonunda öyle bir hal oldu ki o ayeti gerçek sahibinden duymaya başladım. Sonunda Yüce Allah'ın kudretini müşahede etmeye dayanamadım, kendimden geçtim. Serraç da bunu teyiden şu açıklamayı yapar. Namazda Kur'an ayetlerini düşünce olarak murakabeyle odaklanıp sanki onu Allah'tan dinliyormuş gibi bir müşahede halinde okumak gerekir. Görüldüğü gibi Salik'in murakabede kendini aşıp ötelere, maveraya sıçraması gibi yaşadığı halde uyku hallerine benzer bir durum tezahür eder. Murakabe uykusu dediğimiz bu uyku sırasında uyuyan bir kişide düşünmenin donması, gaybet, yalnızlık, sükut, sükunet, körlük, karanlık, dış dünya algısının sıfırlanması, huzur vesaire gibi haller zuhur eder. İşte bu uykunun Kur'an'a göre vefatla ve ölümle bir bağlantısı vardır. Bu konuda teveffi kelimesi anahtar kavram olarak karşımıza çıkar. Burada konuyla ilgili olarak şu ayeti nazara vermek istiyoruz. Allah alır o canları öldükleri zaman. Ölmeyen uykuda olanları da uyuduklarında. Sonra Allah üzerlerine ölüm hükmü verdiklerini katında alıkoyar, imsak eder. Ölüm hükmü vermediği diğerlerini alıkoymaz, salıp bırakıverir. Müsemma belirli bir ecele kadar. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim, topluluk için ayetler var. Ayette ilk bakışta dikkat edilirse şemsiye kavram olarak teveffi, vefat ifadesi kullanılmakta ve bunun anlam içeriği menam, uyku ve mevt ile ölümle doldurulmaktadır. Bu noktada teveffinin ve fe-ye'den türemiş, tefaül babından türemiş bir kelime olduğunu görürüz. Tefaül babı içe doğru içselleştirme ile ilgili metafizik yönü olan bir yapıdır. Bu kelimenin lügatteki anlam açılımları da kısaca şöyledir. Bütün, tam, eksiksiz, sözünü tutmak, ihtiyacı karşılamak, amaca hizmet etmek, görevi yerine getirmek, borcu ödemek, bir şeye yetmek, kafi gelmek, telafi etmek bir şeyin yerini doldurmak, tam olarak yapıp gerçekleştirmek, tamamlamak, bitirmek, hakkını tam vermek, bir konuyu etraflıca işleyip ele almak, birinin huzuruna çıkmak, bir şeyi tedarik etmek, birinin isteğini yerine getirmek, birinin eceli gelmiş olmak, bir şeye yaklaşmak, bir şeyin tamamını yapmak, almak, Allah'ın birinin canını alması, vefat etmek. Lügat anlamlarında tamamına ermek, dolmak, bitirmek, huzura çıkmak, canının alınması vesaire gibi kök anlam açılımlar dikkat çekici ve ilginçtir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de kabirle ilgili min merkadina ifadesiyle ölüm direkt uyku olarak anlatılırken Sure-i Kehf'teki yakaza uykusunda oldukları halde sen onları ölmüş sanırsın ifadesi de aynı hususa işaret eder. Anlam bütünlüğü ve korelasyonu içinde uykunun vefat kelimesi üzerinden ölümle bağlantılı olduğu görülür. Dikkat edilirse burada salikin uyku olmayan iradi uykusuyla ayetteki menam uyku denilen gayri iradi fıtri uykunun mana olarak paralellik ifade ettiği fark edilir. Daha önceki yazılarımızda vurguladığımız gibi salikin murakabedeki gaybet halinde aklın bedene taalluku, bağlantısı ve tasarrufu tamamen değilse de büyük oranda kesilmiştir. Bir ölçüde kendinden habersizdir. Ki fıtri olarak gerçekleşen uykumuzda da aynı hal gerçekleşmektedir. Nitekim Hazreti Mevlana da aynı hususu Divan-ı Kebir'de şu şekilde dile getirir. Ey gönlüm, düşüncelere karşı uykuya dal, düşünceleri gönlünden at gitsin. Çünkü düşünce gönüle tuzaktır. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna her şeyden ayrılmadan, her şeyi terk etmeden gitme, bu sana yakışmaz. Merhum Elmalılı İbn Abbas'tan yaptığı alıntıyla teveffiyi, vefatı şöyle açıklar. Ademoğlunda bir nefs, bir de ruh vardır. Aralarındaki fark güneşle şu ayı, ışığı gibidir. Nefs kendisiyle akıl edilen ve temyiz yapılan, ruh da kendisiyle teneffüs ve hareket yapılandır. Mevt halinde yaşanan ölümde ruh ve nefsin ikisi de müteveffa iken, uykuda nefs sadece müteveffadır. Bu ifadeleri merhum Elmalılı devamlı şöyle vuzuha kavuşturur. İşte nefsin teveffisi, vefat ettirilmesi, ölüm ve uyku hallerinde olduğu gibi insanın kendinden geçirilip akıl ve temyizinin, düşünme ve dış dünya farkındalığının kendinden alınması manasındadır. Bu durumda mana şu oluyor. Allahu yeteveffel enfüse. O nefisleri, nüfusu natıkayı başkası değil ancak Allah kendilerinden alır, kabzeder, tutar, imsak eder. Ama yok edip öldürmeksizin kendilerinden geçirir, şuur ve temyizlerini kaldırıp alır. İmate merhum Topaloğlu'nun da ifade ettiği gibi canlının hayatına son verme anlamına gelir. Teveffi ise ruhunu kabzetme manasındadır. Kur'an'da ölüm anlam referanslı olarak imate ifadesi 21 ayette geçerken teveffi kelimesi 12 ayette geçer. Ayete dair yapılan tefsire göre uyku, vefat ve ölüm arasındaki irtibatın anlam tahlili bizce maddeler halinde şu şekilde yapılabilir. 1. Vefat ve mevt aynı anlamda değildir. 2. Vefat, mevti de uykuyu da anlam olarak içinde barındırır. 3. Her vefat yani canın her bedenden ayrılışı ister koma, ister uyku, ister baygınlık, isterse gaybet halinde olsun hiçbirisi mevt değildir. Ki buna mevt olmayan mevt yani ölüm olmayan bir tür ölüm denebilir. Yukarıda Sure-i Kehf'teki ayette işaret ettiğimiz gibi. 4. Uykuda da mevt anlamında olmayan vefat söz konusudur. 5. Bu haliyle ruhun uykuda bedenden ayrılışı ölümle değil hayata döndürülmekle sonuçlandığı için uykuya izafi ölüm veya hadis-i şerifte buyurulduğu gibi ölümün ikizi denir. Yani vefat aynı ölüm gibi ama ölüm değil. Vefat farklı bir anlam yapısıyken mevt de farklı ve başlı başına farklı fenomenal bir anlam yapısına sahiptir. 6. İki ikidir, beyaz beyazdır diye kullandığımız mantık yürütmedeki totolojiyi ölüm vefattır, vefat da ölümdür şeklinde kullanmak mümkün değildir. 7. Hayat var, ölüm var. Ölüm mevt alanına ait bir olayken vefat ölümle hayat arasında anlam berzahındaki bir geçiş köprüsü gibidir. 8. Vefat bu haliyle ölüme de hayata da açıktır. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu'nun kaleme aldığı Murakabenin Ölümle İrtibatı başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam son olarak Sesi Dergi'de. Evet, Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2022 sayısından paylaştık bu yazıları değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.